Kendince mizahi bir dil oturtmaya çalışan müzik programı Korus'ta ilk kez bir karikatürist ağırlayacağım. Buradan ulaşmaya çalışıp geri dönüş yapmayan karikatüristlere teessüflerimi iletmek istiyorum. Uykusuza ve kafaya çizdiği karikatürleriyle tanıyıp ele aldığı konulara bakış açısıyla yaptığı işi daha da değerli bir hale getirdiğini düşündüm. Cem Güvertürk bölümdeki konuğum. Abi hoş geldin, ne haber? Son kitabın üzerinden biraz da zaman geçti ama hala alamadım. O sebeple özür dileyerek başlamak istiyorum.
Abi bu nasıl bir giriş, helal olsun ya. Hiç öyle bir şey beklemiyordum.
Yayıncılıktır
Mükemmel
azizim.
sundun.
Yayıncılıktır
İşte
azizim.
hemen ardından da bir tane şeye geldi böyle. Mahcubiyet cümlesi falan geldi. Kardeşim biz sana hediye edelim kitabı. Ne demek? Bizim ayıbımız olmuş o. Biz
Evet,
sana ulaştıramamışızdır sen.
estağfurullah. Ferhan Şensoy'un bir muzur müzikalinde denir ya, kontak kontaklandı da yandı diye. Biz de kontakları kontaklayamadık, oradan olmuştur öyle. Abi ne haber, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Ayrıca çok teşekkür
Eyvallah.
ederim geldiğin için, yani çok mutlu oldum.
Eyvallah, ne demek, seve seve. Yani şey, böyle bu tarz hani böyle konsept şeylere katılmayı zaten çok seviyorum. Çünkü genelde şey olur, böyle işte röportaj falan filan denilince böyle işte kitaplar, işte sergiler, işte nereden buluyorsunculuk, işte mizah dergiciliğin genel yapısı falan filan. Olay böyle aslında bayağı böyle saatlerce konuşulması gereken bir şey oluyor. O yüzden ben de böyle ulan keşke şunu da söyleseydim, bak şunu söylemeyi unuttum falan filan diye böyle hayıflanıyorum evde. O yüzden böyle konsept butik bir şeye katılıp en azından onunla ilgili söyleyebileceğim her şeyi söyleme fırsatına erişmiş olmak beni daha mutlu ediyor. O yüzden şu an burada olmaktan ben senden daha memnunumdur yani.
Çok emin olmayalım bu konular hakkında, yok şakasını geçiyorum bir yandan. Ya mesela ben programı başlatırken, yani dinleyicilerimiz bu şeyi 50 kere falan dinledi ama hani sen olduğun için sana da söyleyeyim abi. Hani ben de podcast uzun süredir dinleyen biriyim ve yani ya da YouTube'da, ama böyle daha röportaj içerikleri, yani sen buradasın diye söyleyeceğim. Mesela senin bile YouTube'dan veya podcast'lerini dinlerken ben röportajlarına bakmıyorum. Ya da yazı dergi makalelerinde falan röportaj tipi içeriklere bakmaktansa daha spesifik noktalardan ele almak, bence bir insanı tanımak, ya tanımak demeyeyim ama en azından onlar fikir edinme bakımından daha organik oluyor. Aksel de çünkü sen de hissediyorsun, çok TRT bir uslup yani. Tamam, Sayın Güventürk, bu sanki sen aynı bende nasıl bir hangi karikatürlerinizi nasıl bir formatta ve nasıl bir seçkiyle ele aldınız? Sana ne? Aldım yaptım, sana ne diye durup diye tahmin ediyorum. Hani senin adına konuşmak gibi olduysa affola, lakin o yüzden onu yapmaktansa Cem Güvertürk neden Sagopa Kajmer'den bir pesimistin gözyaşlarını seçti? Buradan ele alalım derim.
Ya ben bunu seçtim, sonra senin işte gönderdiğin listeye baktım. Yani insanlar böyle yani çok cool, çok böyle işte vibe'lı
Radiohead'ler, punklar havada
vibe'lı
uçuşuyor.
abi. Ulan ben dedim acaba böyle biraz hani başka bir şey mi seçseydim falan, ama benim için çok kıymetli olduğu için ben gene böyle işte değerlerime sahip çıkıyorum. Beni ben yapan şeylerden biridir falan dediğim bir albüm olan bir
Evet.
pesimistin gözdaşlarını seçtim. Kısaca BPG diyorlar. O yüzden böyle röportajın kalan kısmında BPG diye bahsedebiliriz.
Sagopa Kajmer'i senin için hani beni ben yapan albümlerden biri dedim. Harika. Ben o zaman konuyu biraz daha detayına ve biraz daha hikayeyi derinleştirmeyi tercih edeceğim. Seni sen yapan albümlerden biri dedim. Bunun nedenleri nasıl? Ne noktalardan ele alıyor? Ve bir de şunu soracağım. Her programda her konuğa soruyorum. Bu albümün hayatına giriş noktası nasıldı? Nereden bu albüm denk geldi ve senin kulaklığında ya da bilgisayarında, televizyonda, radyoda sürekli dinler hale gelmenin nedeni oldu?
Abi şöyle, ben normalde yani Türkçe sözlü rap müzikte, yani daha önce böyle instrumental şeyler duyuyorduk, böyle evde beat yapan elektroniğe daha yakındı onlar. Tam böyle rap beat'i gibi değildi yani, instrumentaldi ama rap beat'i gibi değildi, daha çok elektronik ezgiler vardı içinde. O yüzden böyle ilk sözlü rap müzikle böyle Ceza'nın Medcezir albümüyle falan tanışmıştım. Yıl galiba, yanlış hatırlamıyorsam 98 ya da 99'du. Yani buradan boomer olduğumu anlaşılabilir. Böyle
Yok,
baya 2000 yılbaşı falan.
bence genç yaşta tanıştığın anlaşılır.
Yani öyle diyelim biz şimdilik. Yaşımız çıkmasın ortaya.
Aynen.
Ben
Sadece bir
1-2
Google ara
yaşlarındayken
sadece
ben...
sadece Google araması mesafesindeyiz ama yine sen bilirsin.
Evet. Boş ver. Aramızda böyle
Tamam,
olsun en azından.
lütfen devam et.
Medcezir dinlediğimde ben yani o ara zaten bu güzel sanatlara falan ilgim vardı, hazırlanıyordum falan ve çevremde hep böyle çizen insanlar vardı ve sürekli çizerken bir şeyler dinliyorlardı. Ben o kadar müzik sevdalısı değilim. Bir de yaşım küçük sayılıyordu onlara göre. Ben böyle kursun en genç, böyle en işte gelecek vaat eden tipiydim. Böyle Wonderkid gibi çalışıyordum onların aralarında. Onlar böyle bana dinletmişti bir kere işte Ceza'nın o albümünü. Hatta bir şarkıyı dinlemiştim. Hoşuma gitmişti. Yani poetik bulmuştum bayağı böyle. Birileri bir şeyler anlatıyor. Rap müziği biliyordum. Böyle Eminem'i falan biliyordum yani. Böyle Blue Jean dergilerinden falan okuyordum. Rap müzik diye bir şeyin farkındaydım. Ama ilk defa böyle Türkçesini duymak bana ilginç geldi. Karteli falan da duymuştum daha önceden ama hiç böyle hani oturup dinlediğim şeyler değil. İlk defa böyle aa bu neymiş falan diye merak edip gidip ben de kaseti almıştım. Medcezir kasetini almıştım. Ya kaset diyorum gene yaşım çıkıyor. Neyse.
Bırak
Kaseti
zaman
aldım.
kalsın.
Walkman'de bayağı bir dinledim. O hoşuma gitti. Yani hem böyle bir didaktik tarafı var. Hem böyle işte bir romantik tarafı var. Yani şeyi de seviyordum. Kelimelerle bir şeyi ifade edebilme gücünü de seviyordum. Ben çünkü bu zaman o zamana kadar hep böyle bir şey çizerek anlatma yolundaydım. Hiç böyle şeyle söyleyerek, bir yazıya dökerek falan kendimi ifade etme yolunu hiç seçmemiştim. Bana böyle sihirli gelmişti biraz o. Yani bir şey yazıp, bir şey söyleyip kendimi ifade edebiliyor olmak çok sihirli gelmişti. Sonra ben bunları biraz kurcalayayım dedim. Bir de bende öyle bir trip vardır yani. Bir şeyi böyle sevdiysem artık böyle dibine kadar her şeyini böyle merak ederim, araştırırım falan filan. Öyle ben hani meraklı böyle kurcalayan bir tarafım da vardır. Sonra işte etrafta neler oluyor falan diye bakıyordum. İşte o zaman çıkan başka albümlere falan baktım. İşte DJ Mahmut falan vardı. İşte Fuat vardı.
İnanılmaz bir isim. İnanılmaz
Evet
bir
ama
isim.
bu arada Almanya'da yaptıkları işler falan çok güzeldi. Şey işte Fuat'ı keşfettim o sırada. Sonra Silahsız Kuvvet falan diye böyle bir albüm vardı ki zaten o da yine Sagopa Kajmer'in yani Yunus Özyavuz'un aslında kendi böyle oluşumu gibi bir şeymiş. Hatta Silahsız Kuvvet Feat. Sagopa Kajmer diye şarkılar. İlk defa Sagopa Kajmer isminde orada duymuştum. Yani kendi kendiyle aslında bir nevi feat atıyor sesini değiştirerek. Çünkü zaten çok küçük bir zümre. Yani böyle dallandırılıp budaklandırılabilecek bir şey de yok ortada. Çok fazla üretim de yok şeyle Türkçe rap ile ilgili. Bir galiba Almanya menşeli böyle suikast.de diye böyle bir internet sitesi vardı. İnternet kafelere gidip oralardan falan bakıyorduk. Yani bunlar neymiş, ne kimler var, kimler bu müzikle ilgili bir şeyler üretiyor falan diye. Daha sonra Medcezir'den sonra ben bayağı böyle Silahsız Kuvvet şeyleri falan da kasetleri falan da almaya başladım. Daha sonra anladım zaten hani Sagopa Kajmer işte orada aslında kendi kendiyle işte bir feat atan aslında sesini işte değiştirip aslında o zamanki tavrı ve şeyi anlatım biçimi veya işte vokali
Üslubu.
falan çok farklıydı zaten. Yani daha agresifti, daha küfür içeren, daha böyle
Direkt.
sansürsüz bir şeydi. Yani müzik tarzı vardı diyeyim. Daha sonra şeyi gördüm. DNR'da liseye gidiyordum sanırım. Lise ya hazırlıktaydım ya da birdeydim. Tam hatırlamıyorum onu. Galiba hazırlıktaydım çünkü şeyden hatırlıyorum. Bir arkadaşımla beraber biz çünkü dinlemek istemiştik. Onun da böyle bir ilgisi vardı. Aa işte iyi lan benim gibi hani bunlardan hoşlanan birileri var en azından konuşacak biri oldu falan filan diye ben hazırlıktaydım. İlk defa böyle hani bu müzikle tanıştıktan sonra ilk defa böyle farklı bir ortama girmiştim. Lise ortamına girmiştim yani. Orada böyle bunlarla ilgilenen birini bulmak çok hoşuma gitmişti. Daha sonra işte biz böyle konuşuyorduk, ediyorduk falan filan. O bahsetmişti bana ya şöyle bir şey çıkmış. Aslında almak lazım falan filan diye. Ama yani BPG albümü yani Bir Pesimistin Gözyaşları albümü böyle iki disk işte normalde böyle yani Türkçe rap albümleri falan yani bir albümü çıkartmak falan zaten çok zor. Onu satmak, dağıtmak falan çünkü çok küçük bir zümreye çok belli böyle eksklüzif bir zümreye hitap ettiğiniz için ya alıcısı çok az. Yani bu kadar yatırımı geçin. Çünkü içinde kartonetler, posterler falan filan. Ya şarkı sözlerinin, elle yazılmış şarkı sözlerinin olduğu küçük bir ayrı bir kartonet falan vardı. Baya böyle limit dediği için bir şey vardı rafta, D&R'da. Ya bu çok meraklandırmıştı beni. Yani böyle bir yatırım nasıl olabilir bu kadar hani ekskluziv bir zevk için falan diye. Ben dediğim gibi merak ediyordum. Sonra o arkadaşımla, ya çok ilginç salak bir anısı var. O arkadaşımla böyle biz yılbaşı çekilişinde birbirimize çıktık, tamam mı?
Harika denk gelmiş.
Tamam dedim, yani hediye hazır. Yani birbirimize bir pesimistin gözyaşları albümü alacağız falan. Neyse. Sonra o beni kandırmış. Yani sadece ben ona çıkmışım da bana galiba başka birimle çıkmışım. Bir şey olmuştu. Onlar kartlarım değil. Ben bir kartın şeyi, o çekiliş değişmiştim falan. Bir şey olmuştu. Yani çocuk bana bir hediye alacak. Ama kesin eminim yani. Benim artık neden hoşlandığımı biliyor. İşte ne beni mutlu eder falan filan, gayet iyi biliyor falan. Kesin böyle eminim. Bir gün de böyle kravatlarla şeydeki, şu an var mı bilmiyorum, üniforma falan giyiyorlar mı lise öğrencileri?
Ya şöyle söyleyeyim. Ben lise 1'deyken kalktı kıyafet işi ya.
Kalktı mı?
Tamam, 2011-12 falan. 2011-12'de kalktı üniforma işi.
Tamam, bu benim bahsettiğim sanırım 2006 falan.
Tamam, yaş farkımıza çıkıyor.
Yine yaşım. Neyse, 2006 ya da 7. Böyle kravatlarla biz birbirimize vuruyoruz, tamam mı? İşte şey, ayı erkek şakaları yani. Lisedeki aynen. Ayı erkek şakası.
Aynen öyle.
Tamam, böyle biz birbirimize kravatlarla vururken bu kravatı bir salladı, tamam mı? Benim böyle gözüme geldi, tamam mı? Bayağı gözüm şişti falan. Ondan sonra benim hediye iyice garanti olmuş oldu. Ya çok üzüldü çocuk. Abi iyi misin bilmem ne, şakalışıyor çünkü çocuğu da yapacak şey. Ya işte iyi falan diyor. Tamam abi bak, sana zaten öyle bir hediye alacağım ki. Zaten bunları unutacaksın falan filan diye geliyor çocuklara.
Abi yalnız neyse. Bir şey söyleyeceğim. Araya giriyorum ufak şakayla karışık. Öyle bir söylemiş ki benim aklım albümden başka yere bile gider. Yani öyle bir hediye alacağım ki unutamayacaksın. Aklını bitireceksin falan. İnanılmaz, bir de o oğlan çocuğu şakalarıyla çok farklı bir yerlere
gidermiş. Ben o kadar kötüye yormamıştım kardeşim, öyle söyleyeyim.
Ben söylemesin. Neyse ben. Çok
neyse. Ben şeyden çok eminim ya. Albüm bana gelecek falan, neyse. İşte yılbaşı günü böyle hediyeleri veriyoruz biz birbirimize falan. Ulan bir açtım biblo. Çocuktan bize bitmem. Hem o kadar şey, albüme yükseldik. Ya bir de lise öğrencisi için öyle bir albüm satın almak çok zor. Yani hem pahalı hem böyle, yani açıklayamazsın da şimdi eve gideceksin. Ya rap müzik dediğin şey Türkiye'de bilinen bir şey değil zaten. Rap müziği işte kim dinler böyle, işte Keşler dinler, ne bileyim işte böyle Kaybedenler dinler. Öyle algı, öyle bir algı vardı. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Böyle annemler beni konsere falan salmıyorlar. Geliyordu böyle işte. Adancı'nda, Borno'da Ceza konseri var. Aa, gidemezsin, oranın ortamını bilemeyiz falan filan. Öyle bir algı vardı yani. Böyle şey, korkuluyordu yani. Rap müzik çok korkunç bir şeydi. Neyse Biblo'dan sonra ulan dedim lanet olsun, gideceğim ben albüm kendi kendime alıyorum. Yine ne varsa kendimde var. Ve anneannemden borç bir şeyler alıp böyle, ya bir şey alacağım ama ne alacaksın falan, bu kadar para ya işte çok sevdiğim bir şey var, albüm alacağım falan. Bir de ben öyle hani eve sürekli böyle kaset CD falan gelen bir böyle müzik sevdalısı bir çocuk olmadığım için böyle şaşırıyorlar yani, böyle bu kadar ne lan bu, aç mı o zaman biz de dinleyelim falan. Neyse gittim aldım ben albümü. Ya bir şeyin gerçekten ya böyle net fiyat performans olarak böyle bu kadar tatmin olduğumu hatırlamıyorum. Yani hem gerçekten içeriği, o kartonetler, işte posterler.
El yazısıyla bütün sözlerin yazıldığı söyleniyor.
Evet. El yazısıyla ve şöyle bir özelliği var. Şeyin şarkının içinde bilmiyorum 30'dan fazla belki şarkı.
39 şarkı var.
Evet, 30'dan fazla şarkı vardı. Feat'lerin için yani belki 10 tane falan da feat var. Yani konuk sanatçı var. Onlar da kendi el yazılarıyla yazmışlar. O kendi söz kısımlarını falan. Çok hoşuma gitti. Yani çok konsept bulmuştum ben ona. Bir de ben böyle limited edition şeyleri çok seviyorum. Yani böyle bir plan, ne bileyim işte bir DVD'nin bir collector's edition olsun. Bir yerde çünkü DVD'ye falan da çok merak sarmıştım. DVD'nin DVD olduğu zamanlar falan. O Blu-ray'leri falan filan çok seviyordum. Yani böyle o şeyi limited edition, böyle collector's edition bir şeye sahip olmak çok iyi hissettiriyordu beni. öyle bir şey yani lise zamanında sahip olmuş olmak da iyice mutlu etmişti yani. Albümden ben çok etkilenmiştim. Albüm yani sadece şeydi yani böyle somut anlamda değil. Yani, içinden poster çıkıyor işte kartonet çıkıyor falan filan diye değil. Yani gerçekten söylediği şeyler işte ne bileyim anlatmak istedikleri verdiği mesaj. Çünkü Bir Pesimistin Gözyaşları albümü hem çok romantik bir albüm hem politik bir albüm. Yani bayağı aslında politize olmuş bir albüm. Hem
albüm krizin bekçisi olmuş diye bir şarkı var zaten. Politikliğin artık hani günü şu an 2021 Türkiye'sini anlatan bir şarkı. 2004'te.
Var var yani didaktik kitaplar falan filan. Yani o yani o dönem çok anlayamıyorsunuz onu. Böyle ya daha böyle ritmik şeyler bekliyorsunuz. İşte böyle rap müzik dediğin şey işte kadınlar, işte para, güç falan filan gibi şeyler ifade etsin istiyorsunuz yaş itibariyle. Ama mesela benim galiba aradığım şey olmuş. Yani aradığım şey oymuş. Yani beklediğim şey daha böyle yani birinin bir olayı analiz etmesi, kendiyle alakalı bazı doneler vermesi. Aslında şu an benim yaptığım işe de benziyor gibi diye düşünebiliriz. Yani sonuçta kendi fikrini böyle rafine bir hale getirip benim yaptığım gibi tek karede, onun yaptığı gibi tek şarkıda belki bir albümde, tek albümde. Yani o düşünceyi işlemek, onu sunmak, ya bu şekil, bu format, ya bu metot bana güzel gelmişti. Ya ben hiç ondan sonra böyle bir rap müzik yapayım, işte bir kendimi müzikle ifade edeyim gibi bir şeyim olmadı hiçbir zaman. Hani böyle öyle bir dürtüm olmadı diyeyim. Çünkü ben biraz şey taraftarıyım. Yani herkes bildiği işi yapsın abi. Biz sonuçta güzel bir şey varsa dinleriz. İşte çizilmiş güzel bir şey varsa okuruz kafasında biriyim. O yüzden hani hiç öyle bir dürtüm olmadı ama beni muhtemelen çok tatmin ettiği için. Tabii daha sonra yapılan bir sürü güzel iş oldu. Sadece Sagopa Kajmer'in yaptığı değil. İşte Ceza'nın da, ne bileyim Fuat'ın da çok fazla böyle güzel ortaya koyduğu şeyler oldu. Yine böyle daha amatör olarak çıkıp benim üniversitede de takip ettim. Daha sonra tanıştığım, bir araya geldiğimiz, oturduğumuz, konuştuğumuz çok fazla böyle bu işin icrasını yapan insan oldu. Onlarla da tanıştım. Hepsi böyle kafası açık, iyi insanlar. Böyle bir dünya görüşleri, geniş vizyonları, böyle bir spektrumları olan insanlardı. O dönem o albüm sadece bu fitili ateşleyen bir şey olmuştu. Yani dediğim gibi ilk böyle o Met Cezir'le başlayan ya bir şey anlatılıyor, ifade ediliyor. Burada bir şey söyleniyor. Yani burada bir dert var dediğim şey. Orada iyice körüklenmişti. O yüzden ben de bu albümü seçtim. Bu albüm üzerine konuşalım istedim yani.
Çok güzel özetledin. Yani hakikaten üzerine çok fazla diyecek bir nokta bırakmayarak ben şöyle bir yerden belki ele almak istiyorum. Ele almaktan ziyade dediklerine not eklemek istiyorum. Mesela birçok rapçiden bahsettin. Hani birçok rap müzik icracısından bahsettin. Aslında rapçi demektense daha doğru bir tabir olacak. Onların misal bir tanesi Fatih Akın 2005 yılında Einstürzende Neubauten isimli bir tane Alman alternatif avantgard grubun şu an adını hatırlayamadım ve bu yüzden dinleyicilerimize özür dileyeceğim.
Belgesel.
Aynen. Hı. Onun Crossing the Bridge diye bir belgeseli var ki ben çok beğenirim. Mesela orada Türkiye'deki rap müzik piyasasından da bahsediyor. Hatta Ceza, Aydil, yanlış hatırlamıyorsam ve benzeri birçok. Ayben'di pardon.
Aynen. Zaten Cezan yani Bilgin Özçelik'in kız kardeşi. Yok,
biliyorum. Zaten oradan ele alacağım. Yani onlardan bahsediliyor. Onların Türkiye'deki müziğe ve Türkiye'den dünyadaki müziğe ve dünyadaki müziğe Türkiye'den nasıl bakıldığına dair bir sohbetleri varken orada benim şu konuşacağımız için tekrar bir hızlandırma şekilde izledim. Mesela orada Ceza'nın aralarının gergin olduğu söylense de şöyle bir söylemi var. Sagopa Kajmer'i ve Bir Pesimistin Gözyaşları'nı, özellikle bu albümün adı direkt geçiyor, türün öncü ve kilit albümlerinden biri olarak tanımlıyor ve bunu tanımlamakla kalmayıp Ceza'nın özellikle 2004 sonrasında, 2002-2004 sonrasında, Meclisir sonrası o yükselişinden sonra bir şey vardır. Ben Üsküdar'a gidip tost ayran yiyemiyorum uzun süredir tabiri. Bu tabirin aslında çakış noktası Sagopa Kajmer'in ona bunu zamanında söyledi. Ben biraz tanınmaya başladıktan sonra Üsküdar'a çıkıp ağız tadıyla eskiden yaptığım şeyleri yapamıyorum. Ve bunu sen de yaşamaya başladın. Üzerinden bu bir pesimistin gözyaşlarının da adı Crossing the Bridge belgeselinde geçiyor. Eğer yani müzik seviyorsanız, aslında müziği sadece dinleyelim noktasının dışında seviyorsanız bu belgeseli de bence izlemeden geçmeyin. Hatta yanlış da hatırlamıyorsam, hafızam yanıltmıyorsa YouTube'da da bulunması lazım. Ben de o noktayı eklemek istedim. Onun haricinde de
Bu şeyle Battle muhabbetiyle ilgili küçük araya bir şey söyleyebilir
tabii ki,
miyim? Ya
tabii ki.
bu hep böyle Sagopa Ceza arasında işte küslük, işte bir kavga, dövüş bilmem ne falan filan diye anılıyor ama aslında birbirlerinin işlerine o kadar fazla katkıları var
Ve
ki. Yani
saygı duyuyorlar.
Ceza'nın Medcezir albümünün prodüktörü Sagopa Kajmer.
Evet.
Yani bir sürü birbirlerinden beat alıp veriyorlar. Birbirleriyle işte yani Türk rap müzik tarihinin en iyi şarkısı olarak Neyim Var Ki bilinir mesela. Neyim Var Ki Ceza'nın Rapstar albümünde Sagopa ile yaptığı bir şarkı. O albümün de prodüktörü Sagopa Kajmer diye bir. Ya o yüzden birbirlerini aslında çok fazla böyle yücelten, çok fazla bu müziği, bu kültürü bir yere taşımış insanlar olarak anılmaları gerekirken diyeyim. Şu an böyle işte bu kavgayla falan ya işte barışsalar ya falan filan bilmem. Yani iyi oldukları dönemde aralarının iyi oldukları dönemde çok iyi işler yapmış olmaları bu özlemi dinleyici anlamında biz hep böyle görsek de hep böyle nitelendirsek de aslında bence kıymetli tarafı ve özel tarafı araları bu durumda değilken ne yaptıklarıyla alakalı ve araları iyiyken yaptıkları şeyler de zaten bu müziği bu hale geldiyse zaten birbirlerini bu kadar desteklemelerinden kaynaklandı. Ve dediğim gibi o dönem böyle çok küçük bir zümre olduğu için yani işte beat'i de yapan işte ne bileyim vokali de yapan işte albüm kapağını da tasarlayan belki böyle birçok şeyi otör kıvamında yapan 3-5 kişilerdi bunlar ve şu anki gibi geniş bir yelpaze de yoktu yani işte ben şu tarzda yapayım şu tarzda yapsın işte rekabet olsun gelişsin falan değil. Ya yani bunlar baya birbirlerini destekleyerek baya böyle birbirlerinin ellerinden tutarak diyeyim böyle amiyane tabirle baya bir yere getirmiş insanlar. O yüzden bence yani anılma şekilleri işte aralarındaki küslük değil beraber ne kadar iyi şeyler yaptıklarıyla alakalı olmalı bence.
Kesinlikle katılıyorum. Bunun ben benzerini hep arkadaş arası sohbetlerde Oasis'ten bahsederken söylüyorum. Liam Gallagher, Noel Gallagher biraderlerdi. Bu albüme dönecek olursak benim misal notlar arasında bu bilgiyi bildiğimiz bölüme çalışırken fark ettim. Misal Kadıköy'den yolu geçen ve metal müzik hayatına değen hemen herkesin aşina olup en az bir 20-30 lirasını mutlaka harcadığı Hammer müzik karşımıza çıkıyor. Hammer müzik belki de Avrupa'daki, tüm dünya çapında Amerika'dan bir şey diyemem ama Avrupa çapındaki en kapsamlı metal müzik şoplardan biri ve
Evet.
metal müzik ve sert müzik zaten metal bile değil. Yani gerçekten sert ve zorlayıcı
Evet.
noisy müzik
Evet. Evet.
türleriyle bilinen bir plak şirketi. Onun kurucusu Haluk Ataklı 2003 yılında Sagopa Kajmer'in yanında mesela Sagopa Kajmer'i bu albümü beraber çıkaralım diye gidiyor. Ve bu kadar metal müzikle ve sert türlerle adı geçen Hammer müzik bu albümün çıkmasını sağlayan plak şirketi oluyor. Bu bilgiyi neden verdiğimi söyleyeceğim. Sen mesela az önce rap müziğin daha belli bir zümreye dokunduğundan, onlara hitap ettiğinden bahsetmiştin. Katılıyorum ve eli arttırıyorum. Bunun da sebebi bir tek belli bir zümreye ait değil, bir tek belli bir zümreye bence hitap etmiyor. Bu da aslında müziğin ve Sagopa Kajmer'in yaptığı işin çok yönlülüğünün ve gerçekten müzikal bir değer taşıdığının bence etkisi. Çünkü ben metal müzik sıkı bir dinleyicisi olduğunu söyleyebilecek biriyim. Ve metal müziğin içindeki alt türler içinde bile insanlar birbirine bu kadar kabadlık seviyesinde aşağılayacak tabirler kullanırken böyle bir şirketin bu kadar cesur bir hamle yapması da Sagopa Kajmer'in yaptığı işin seviyesini arşa çıkarır diye
Abi
notumu
bak
eklerim.
orada şöyle bir katkı vereyim sana Hammer müzikle ilgili. Derin Darbe diye bir Samsunlu ki Sagopa Kajmer de bildiğim kadarıyla Samsunlu.
Samsunlu.
Evet, Samsunlu. Derin Darbe de yani onun böyle alt grubu gibi yani böyle onu çok Sagopa Kajmer'in de desteklediği bir Derin Darbe diye bir grup var. Ve Samsun'da böyle yine amatör başlayan bir grup bu. Ve Hammer Müzik'ten bandrollü albümleri çıktığında yine ben lisedeydim. Ve Hammer Müzik'i muhtemelen eski böyle şeylerinden, o alışkanlıklarından Derin Darbe bir rap grubu olmasına rağmen Derin Darbe'nin böyle kurumsal kimliği, yani böyle işte fontları vesaire böyle Anthrax gibi falan da. Evet. Ama içi baya Türkçe sözlü şiir rap müzikte. Ve yanlış hatırlamıyorsam Matt Cezir de, yani Ceza'nın abimi de
Hammer Müzik'te. O da Hammer'dan. Zaten Hammer Müziğin 2000'lerin başında bu King Diamond gibi inanılmaz grupları getirdiği bir overkill'leri metal müzik jarlığından getirdiği bir organizatörlük dönem var orada. Çok net bilmemekle beraber duyduğum birkaç duyum ciddi bir ekonomik zarar edildiği ve bu ekonomik zararı bu albümler sayesinde giderdi ve hala işte yanlış bilmiyorsam 1993'ten beri Hammer Müzik Kadıköy Akmar Pasajı'nda hayatına devam edebilen bir yer. Bunda da bence Ceza ve Sagopa Kajmer'in payı bu kadar metalle anılan bir dükkanda iki rap, Türkçe rap ustası diyebilirim bence. Payı gerçekten garip ama çok da hoş bir detay. Bunu söylemeden bence geçmememiz çok tatlı oldu.
Kesinlikle.
Ya şimdi birkaç tane film adı geçirmek istiyorum. Bunu neden geçireceğimi şöyle, albümde dikkat dinlemediyseniz eğer dinlerseniz, ben de yeni yeni dinledim. Skit isimli bir geçiş şarkılar var. Nasıl şarkı değil. Bu skitlerin hepsi 1990'larda ve 80'lerde TRT'de Türkçe dublaj, Jektar Kopanlar, Şenay Güllerler, böyle isimlerin seslerini duyabileceğiniz film dublajlarının, ama şöyle bir noktası var. O kadar iyi bir şekilde bir önceki şarkının arkasına bağlanıyor ki aslında orada şarkının geçtiğini ben fark etmedim ilk dinlediğimde, sonra ya arka arkaya 2-3 sefer duyacağım. Lan burada bir şeyler yapılmış deniyor ve ben bunların arasında bir tane filmin adını geçireceğim ve bu filmi öncesindeki şarkıda benim bu arada en beğendiğim şarkı oldu. Film The Thin Red Line, 1999'da Terrence Malick'in yaptığı inanılmaz iyi bir filmdir. Sever misin diye tahmin ediyorum.
Çok severim. Ya ben normalde çok savaş filmi sevmem ama o ayrı bir yer.
Ben de hiç savaş filmi sevmem. İstisnalar elbette kaideyi bozmaz. Bu da işte o kaideyi bozmayan istisnalardan biri. Ki bu arada filmin içindeki en savaşla bağlantısız ama en maskülen alıntılardan biridir. Mutlaka dinleyin. Hatta şarkıda bu skitte kendini koru olarak geçer. Orada harika bir toksik maskülenite var. Ama bunu aslında aşmaya çalışan iki karakter. Bir tanesi aşmaya çalışıyor. Biri aşmanın gereksizliğinden bahsediyor falan filan. Neyse. Çok detayına girmeyeceğim. Filmi de izlemediyseniz mutlaka izleyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Cem abi ve bana teşekkür edersiniz. Bu kadar da net söylüyorum. Bir o var. The Dead Poets Society var. Notlarım arasında o vardı. Nefis bir filmdir o da zaten. Hani Robin Williams'ın o inanılmaz performansı falan.
Forrest Gump'tan bir alıntı var galiba.
Forrest Gump var aynen. Forrest Gump mevcut.
Noah'dan var bildiğim kadarıyla. Noah evet, diye bir film.
Var. O İspanyol da. Ben o filmi izlemediğim için adını geçirmedim. O da benim...
Çok ilginç bir afişi vardır onun.
Çok
bayağı artı 18 bir afişi vardır. Yani bayağı birçok sinema salonunda falan asmamışlardır onu. Noah oynuyor diye böyle küçük print alıp koymuşlardır. Ona da dinleyiciler bir baksın. Noah
ben de bakacağım. Hem afişe bakacağım, hem filme bakacağım. Ben filmi izlememiştim.
Güzel film. İşte ayaktayken daha az üşüyorum falan der orada. Çok böyle detay bir yere almış oradan da. O da hoşuma gitmişti. Ben çünkü o ara böyle forumlara falan da üyeydim. Böyle biz küçük böyle 100-200 kişilik bir forum ekibi olarak bunları tartışıyor. Hangi film falan diye. Böyle biraz böyle sinefil bir tarafım da vardır. Ben böyle forumda bayağı esmiştim. Şeyler albümdeki skitleri böyle konuşurken.
Kendimi fena olmayan film izleyicisi olarak düşünürken The Thin Red Line'dan senden karşılık alacağıma emindim. Onu aldığıma da çok sevindim. Onu da şarkıya bağlayacağım. Karikatür komedya, hem senin bir karikatürle bağlantın, karikatürist olman, hem komedi mizah. Yani o komedinin şey. Aslında tam olarak o eski Yunan'daki o iki taraflı anlatım. Hani hem dram hem güldürü tarafını çok isabetli bir şekilde kendi üslubunda çok güzel harmanlamışsın. Hani 8-9 yıldır karikatür okuyan biri olarak, hatta senin belki çoğu dinleyicimiz bilmiyor, yani farkında değildir, eski gelen kutudaki karikatürlerini de görmüş biri olarak, özellikle sonraki yıllardaki değişim ayrıca hani hem üslup hem çizim olarak çok ilgimi çekiyor. Ama karikatür komedide anlatımı çok güçlü bir şarkı. Ben o yüzden adını geçirmeden geçmek istemedim. Buradan şunu soracağım. Sen bu albümden bir tane şarkı olsa ve hani hiç dinlemedin. Mesela ben Sagopa Kajmer dinlememiş biriydim. Bunu seninle konuşacağımız için ilk kez dinledim. Ve bu çok önüme, çok dikkatimi çekti. Sen bir tane şarkı olarak hangisini seçersin? Ya da seçer misin?
Ya öyle şeylerde ben de bunu sevmiyorum. Abi hadi bir film öner. Hadi bir
Ama
şarkı gönder falan.
albümü de konuştuk artık. Yani bir
Ya
tane de
şöyle
seçtim.
tabii ki yani burada sorayım. Ben genelde zaten bu sorular sorulduğunda hani böyle bir isyan ediyorum baştan ama sonra saymaya başlıyorum.
Harika.
Ama genelde ben şöyle yapıyorum mesela sevdiğim filmleri falan sorduklarında filmler direkt ismindense böyle sevdiğim yönetmenleri falan söylüyorum. Yani onların filmi mesela işte sevdiğim bir film işte nedir falan filan. Mesela Haneke filmlerini seviyorum diyorum. Mesela işte ne bileyim Teras Malik'i seviyorum mesela.
Ben de.
Veya işte Wes Anderson'ı falan seviyorum. Ya bunları izlenmeli. Hani direkt şu film deyince adam hani eve gidip işte indirmeden izle Cehennem'i bilmem ne
Aynen öyle.
720 falan yazıp gidip onu izleyecek. Lan bu da önerdi Allah kahretsin
O
buymuş falan.
izlemesin.
Ya hayır, belki film gerçekten ona hitap etmiyor olabilir ama bu yönetmenler yani otör yönetmenler falan oldukları için muhakkak seni yakalayacak bir işleri vardır. Yani ama ben direkt bir filmi işaret edip bak bu film çok iyidir falan dediğin zaman çok büyük bir risk almış gibi hissediyorum. Albüm yani Bir Pesimistin Gözyaşları içinde de baya böyle çok sevdiğim ama çok farklı tarzlarda olan yani çok farklı tarzlarda şeyleri sevebilecek insanların yani en azından böyle bir iki tanesinin kesinlikle onlara yani herhangi bir böyle skilli herhangi bir duruşu vizyonu olan birine en az bir iki tanesinin hitap edeceğini düşünüyorum. Çünkü sen de fark etmişsindir zaten albümün içinde yani dediğim gibi baya böyle politik baya romantik baya duygusal yani baya böyle işte sert, baya hızlı, bir anda böyle inanılmaz gerçekten soft. Hem böyle beat ile hem sözleriyle inanılmaz soft. Yani şeylerle de bence o insert, o skitler falan da çok iyi tamamlıyor. Yani o geçişi, o böyle degradeli bir şekilde geçtiğini hissediyorsun dinlerken. O da mesela beni çok etkilemişti. İsim isim şarkı söylersem mesela... Ya karikatür komediyi sen söyledin. Ben de sevdiğim şarkılar. Maskeli Bolu'yu seviyorum.
Ulan Ekim'in de adını geçirmeden geçmeyeceğim. Ekim'in de en sevdiği şarkı. Beni bu bölüme kendisi hazırladı. O da selam var. Bu arada bahaneyle onu da geçirdik
Maskeli
olayın
Balığı'yı
adını.
mı seviyorsun?
En sevdiği şarkıymış
Aa güzel. Sonra 24'ü çok çok Tanrı çekti tüm resimleri. O da mesela
güzel
yani
şarkı.
isim bakımından İlginç. Ya onun da sonra bakmıştım bir röportajda duymuştum. Ya bu işte şeyden yola çıkarak böyle bir isim koymuş. İşte ölürken gözümüzün önünden bir film şeridi gibi hayatımız geçer ya. O resimlerin işte Tanrı'nın çektiği falan filan gibi böyle metaforik
Güzel
bir
oldu.
çıkış noktasının falan da olduğunu falan söylemişti.
O ele alış çok Haneke tipi bir ele alış aslında. Özellikle
Yani evet zaten.
Kadanlı dönemindeki 2000 yılında. Tam o dönemdeki bu White Ribbon'lar falan çok Haneke tarzı bir ele alış. Çok
Evet,
oraya benzetme.
zaten de yani albüm kapan yani biz albüm komple
İşte o
değerlendiriyoruz ya
skit.
ben hani şu, evet ya yani şeyde de kapaktan da yola çıkarak yani böyle bir yorumun olamıyor şeyle alakalı. Ne dinleyeceğinle alakalı bir yorumun olamıyor. Yani böyle bir kendi böyle işte başını ellerin arasına almış bir adam figürü var orada etrafta bir tane küçük bir çocuk var böyle işte tulumlu falan filan böyle şey baya yakından baktığında görebildiğin şeyler falan var. Ya dışarıdan bakıldığında zaten ya bu bir işte rap müzik albümüdür diyemiyor veya bir işte alternatif rock falan filan da diyebilirsin. Çünkü isim de çok aşina olmadığım bir isim. Ya şey de albümün ismi de ilginç böyle soru işaretli bir isim aslında. Ya böyle şey olarak komple bir albüm olarak ya bayağı kapalı kutu bir albüm aslında. Yani böyle şeye bayağı böyle CNR'lara falan gidip işte ya dur hiç bilmediğim şeyleri toparlayayım evde gidip dinleyeyim falan diyen insanlar vardı. Yani ben o kadar böyle zengin olamadığım için o dönemde şu anda yapmıyorum Spotify'lar falan filan çıktığı için. Ama eskiden vardı bunlar böyle kitapları falan toplayıp hiç böyle kitap hakkında, o işte albüm hakkında hiçbir bilgisi olmayıp sadece toparlayıp giden ve bununla alakalı böyle analizler yapan, bir yere gidip böyle yazmasa, kendi bloğuna belki yazan veya hiç böyle bir şey çıkmasa, yani gidip bir yere yazmasa da kendi kendine oturup dinleyen, farklı şeylerden hoşlanan ve farklı şeyleri dinlemek isteyen insanlar vardı. Ve ben bilmiyorum, onlar adına da konuşmuş olmayayım ama böyle bayağı sürpriz yumurta bir albüm olduğunu düşünüyorum onlar için de. Çünkü dediğim gibi hem albüm kapağından hem içeriğinden tam böyle, zaten o dönem rap müzik zaten çok bilinen bir şey değil. Ki bilinen haliyle de aslında o algıyı kıran da bir tarafı var. Çünkü dediğim gibi rap müzik bizim böyle Amerika'dan, işte Avrupa'dan falan gördüğümüz kadarıyla hep böyle gösteriş müziğiydi. İşte
Çok
bir
ofansif, çok
kaybeden müziğiydi. Kaybedenlerin sonra ne kadar işte aslında kaybetmedikleriyle alakalı şeyleri gösterdikleri bir müzikti. Türkiye'den böyle bir şeyin üretilmiş olması, ilk defa böyle sadece kitabın kapağına bakıp alıp evde okumak, sadece kapağına bakıp bir şey, bir fikir sahibi olmak şeyinde bile, yani o harekette bile bayağı böyle sürpriz efekt bir albüm olduğunu düşünüyorum ben Bir Pesimist'in Gözyaşları'nın.
yani Kişlovski'nin de burada adı geçti. Onu da söyleyeyim. Dinleyicilerimiz neden hani buraya getirdiniz derse ben de onun eklemesini yapayım. Bir Pesimist'in Gözyaşları'ndaki kapak görseli Kişlovski'nin 90'larda Fransa'nın bayrak üçlemesi, yani ya da renk üçlemesi olarak adlandırılan kırmızı, aslında mavi, beyaz, kırmızı üçlemesindeki Mavi filminden esinlenerek tasarlanıyor ve bu tasarım sonucunda oluşturuluyor. Ben de dediklerine sadece şu cümleyi ekleyeceğim. Evet, ben ilk başta albümü dinlemeden önce, yani seçtiyse elbette bir temeli, bir güçlü bir tarafı vardır diyordum ama bu kadar metinler arası geçişin olduğu ve bu kadar hem müzik çok iyi, hakikaten iyi bir müzik ve iyi söz yazımı var. Hem de bu kadar gerçekten bir entelektüel birikimin olduğunda albümden aldığın tat ve bunu öylesini dinlediğinde almayı hayal ettiğin ama belki o an alamayacağın tat çok farklı. Hani gerçekten belli bir bilgi ve birikime ulaşan insanın daha fazla bu albümden keyif aldığını düşünüyorum ben de. Yani hani Haneke'yi bilmiyorsan, Kieślowski'yi bilmiyorsan, yani The Thin Line'ı izlemediysen, atıyorum Emil Cioran okumadıysan ve vesaire vesaire vesaire, mizah bilmiyorsan, başka şeylerden hayatında sadece tek düze yaşıyorsan ya da yani şöyle bir şey var, sürekli sebze yemek ya da sürekli et yemek gibi yaşıyorsan, bu albüm de bir yere kadar sana hitap ediyor ve bu da aslında belki Sagopa Kajmer'in aldığı ciddi bir risk, kendi kariyerinin başlarında aldığı çok ciddi bir risk. Ama bazı riskler, özellikle bu konsept tarzı işlerde, o riskler genelde tuttuğunda işi çok ayrı bir noktaya ve üreten sanatçıyı, üreten icracıyı da kült ve yıllar içinde usta kolumuna taşıyor diye düşünüyorum. Türkçe rap üzerine benim çok fazla bir şey demem belki doğru değil çünkü çok hakim olduğum bir müzik türü değil. Dediğim gibi ben çalıştım bu albüme. O sebeple bunları söylüyorum. Ben biraz daha yan dalları biraz daha hakim. Ama senin dediklerin çok hem kafa açan hem bilgilendirici bakımdan çok
Abi
değerli şeyler.
şöyle bir şey de var. Bak ben tanıştığımda, yani lise hazırlıktaydım işte bu albümü edindiğimde. Şöyle bir şey var. Ben mesela hani lirikal anlamda böyle bir sürü terimi, bir sürü böyle oradaki kavramı falan, böyle hatta yeni yeni böyle keşfettiğim şeyler bile oluyor. Yani bu sözde bu geçmiş ama buradaki anlam aslında şu. Ha, şuraya şuradan alıntı yapmış falan filan dedim. Baya böyle kaç sene geçmiş yani üzerinden işte. Lise, üniversite, işte iş hayatı falan filan, hala daha dinleyip böyle yeni yeni şeyler bulabildiğim bir albüm. Şöyle bir ekleme de yapacağım. Biz bu forumlarda konuşurken muhtemelen yaş grubu olarak benzer böyle çevre range'lerdeydik yani. En böyle yaşlımız belki işte benim şu anki yaşımda bile değildir yani. Yaşımı söylemiyorum fark ettiysen.
Farklı.
Değildir yani. 20'lerinde falandır yani muhtemelen. O dönem böyle ilk biz bu forumlarda tartışırken herkesin söylediği bir şey vardı. Abi biz şuradaki işte terimi bilmiyoruz. Açıp sözlükten bakıyorum falan diyen insanlar vardı orada. İşte ya burada ne demeye çalışmış bilmem. Baya böyle oturup tartışıyorduk üzerine, hani şu olabilir, bu olabilir falan filan diye. Herkesin ortak fikri, ya bunları en azından yazıyorsun da abi, altına böyle bir dipnot, mipnot bir şey koy. Burada şunun anlamı şu, bunun anlamı bu, bilmem ne falan. Şu anda böyle bazı lirik siteleri falan var. Böyle üzerine tıklayınca ne anlama geldiğine falan bakıyorsun.
Genius.com, en sevdiğim site.
Aynen, belki de o oranın ilk çıkış noktası, oradaki ilk isyanları, onun çıkması için ilk isyanları belki de biz orada böyle o küçük forumumuzda yaratmış olabiliriz. Sonra bilmiyorum, belki ya daha fazla çevresinden falan da böyle şeyler duydu veya bizim küçük o forumumuza, butik forumumuza denk geldi. Bir sonraki romantizm albümünde yine sözlerin olduğu bir kartonet var. Ama bu sefer şeylerde, şarkı sözlerinde küçük yıldızlar var ve o yıldızları aşağıda harf harf, şey harf harf böyle, sözcük sözcük böyle ne anlama geldiklerini şey, ya böyle bayağı edebiyat dersi gibi. Hani böyle işte şu, bir ne bileyim şu Darülfünun'dan falan filan bir şey okuduğun zaman ve edebiyat hocamla çözmeye çalışırız. Burada ne anlatmaya çalışıyormuş falan filan diye. Aslında bir nevi dediğim gibi böyle öğretici tarafı da vardı. Çok zihin açıcıydı. Ben bir de mizahçı olduğum için şunun sihri bana zaten çoktan ulaşmıştı. Biz o zamanlar Lemanyak, Lombakları falan okuduğumuzda ben şunu söylerim zaten. Mizah bir dili yarattığı için çok kıymetlidir. Yani biz işte liseden de önce, yani Lombak okuduğumda, Lemanyak Lombak okuduğumda ortaokuldaydım. Oradaki mesela Lombak'ta okuduğumuz bir argo sözcüğü, işte ne bileyim argo bir muhabbetin, oradaki işte bir hikayenin kıymetini böyle okulda birbirimize sattığımızda falan anlıyorduk. Yani böyle birbirimize oradan öğrendiğimiz bir tabirle falan filan işte bir şey söylediğimizde o böyle gülündüğünde falan, aa işte bak bir şey öğrendim, bir dil oluştu, birbirimize bir şey söylüyoruz falan filan. Bu bana çok kıymetli gelmişti. O zaman zaten böyle yeni yeni sözler öğrenmek, yeni yeni böyle tabirler, işte deyimler öğrenmek falan. Yani böyle hem ortamlarda satılabilecek bilgi o zaman çok kıymetliydi. Çünkü bu kadar bilgi kolay erişilebilir bir şey değildi. Şimdi aç Twitter'da bir sürü zaten kralı yapılıyor bunların. Ama o zaman öyle bir durum yoktu. Biz sadece dergilerden, işte özellikle mizah dergilerinden öğrendiğimiz şeyleri falan konuşuyorduk aramızda da. O yüzden mesela bu yeni bir kapı açmıştı. Yani müzikle yeni bir dil oluşturma hali. Bu da mesela bana çok kıymetli ve sihirli gelmişti. Çünkü daha önce ben bu kelimenin, yani sözcüklerin bir araya geldiklerinin ne kadar etkili olduklarını, yani bu sosyal çevrende de, ailende de, işte arkadaşlarınla veya işte bir kızı etkilemeye çalışırken böyle çok küçük numaralarda ama çok etkili numaralarda. O yüzden o kapıyı, yani böyle sözün, işte tabirin, bir şey işaret etmenin şeyi olarak, bir metodu olarak kelimeleri kullanmak, bir hitabet gücünü kullanmak çok kıymetliydi. Bu kapıyı bende Lemanyaklar Lombaklara açmıştı. Daha sonra bu sözlü rap müzik bayağı bunun gelişmesine, pekişmesine şey oldu, vesile oldu diyebilirim yani.
Ya zaten albümü çalışırken de şeyi fark ettim, sözleri de biraz incelediğimde senin üslubundaki hani çizimler hakkında benim bir şey deme ne yetkim ne bilgim var, ona bir şey diyemem, o farklı bir nokta. Ama en azından yazım kısmı, hitabet, o bahsettiğin ve benim de birebir hani noktasına birbirine katıldığım nokta, hitabette ciddi bir esinlenme demeyeceğim ama bir etkisi olduğu hissediliyor elbette. Yaşadıkların, izlediklerin, okudukların ve dinlediklerin kesin, yani çok ayrı bir nokta. Ama o yayından önce de seninle ufak bir konuşmuştuk. Hani bunu tekrar söyleyeceğim. Hani kabul edersin etmezsin bilmiyorum ama bir şey üstü bunu hissediyorum ben. İlk keşfettiğimden beri senin çizimlerini ve hitabını. Bir kabullenilmiş karamsarlık, bir kabullenilmiş pesimizm. Ama bu pesimizmi kabullenmek aslında pes etme anlamı da değil. Kabullenip evet ben bu kabullenmeyi yaşadım ama devam ediyorum. Ve bu devam ederken bende bazı yaralar, bazı hasarlar bırakıyor. Bende bu hasarlar ve yaralar var. Bir tek ben bunu yaşamıyorum. Okur da bunu yaşıyor. En azından yaşayanları var. Ben de kendi üslubunu bu şekilde anlatıyorum. Benim hitabetim bu. Cem Güventürk'ün hitabeti bu. Ve burada bu pesimizmin ama kabullenilmiş, kaybetmeyi kabullenmekten ziyade kabul edilmiş bir çaresizliği kendi pes etmeme duygununa falan filan harmanlamışsın gibi bir hissi ben okur olarak keşfetmiştim. Ki zaten çok uzun uzadıya girmeyeceğim. Birkaç tane de şey vardır hani mesela Fernando Pessoa sevdiğim bir yazardır Huzursuzluğun kitabında. Hani şöyle bir alıntısı var, onu söyleyeceğim ardından seni dinlemek isterim.
Pessoa'yı askerde okumuştum. Huzursuzluğun kitabını askerde okumuştum. Benim için böyle kötü bir deneyim var ama
okumayayım
kitap
istersen
mükemmel.
Alıntı'yı. Harika bir kitaptı. Ben de çok severim.
Yine
Alıntı'yı
böyle Ankara Yeni Mahalle Jandarma Komutanlığı'na döndür beni hadi.
Ankara'dan yine Ekimciğime selamlar. Ya şudur abi. Geyikli,
Ben de
karışık
buradan
o.
komutan.
Söyle söyle. Etiketleriz. Ben 2027'ye kadar tecilliyim. Sorun yok.
Eyvallah, eyvallah. Biz
alıntı da
yaptık.
alıntı da şu, umarım ben de bir şekilde kurtaracağım. Umarım 70 bin liraya falan çıkmaz da bedel ödeyebiliriz. Neyse. Fernando Pessoa'nın Huzursuzluğun kitabında karamsar bakış açısıyla ilgili şöyle bir alıntısı var. Ben de çok severim, o yüzden okuyacağım. Bütün hayata karşı bir mide bulantısıyla uyandım. Yaşamak zorunda olmanın dehşeti yataktan benimle birlikte kalktı. Her şey gözüme boş göründü. Bir an ve içimden buz gibi bir ses. Hiçbir derdin çaresi yoktu dedi. Çok Kafka'esk bir bakış açısı. Çok Kafka alın esintisi var. Ama aslında şunu da fark ettim. Mesela şu an hatırlayamadığım için gerçekten özür dilerim senden de ama bu şey parçalar yerine olmadı tarzında bir karikatürüm var şu an. Adını hatırlayamıyorum ama anladım bahsettiğimi. Mesela bunu bir okuduğumda benim aklımda hatta o karikatürü çizdiğim dönemde hatta ondan biraz zaman önce de Kadıköy'de karikatür evinde de güzel bir sergin vardı. 2016-17 yıllarıydı, bayağı da olmuş.
Doğru.
Pessoa'yı da o yıllarda okumuştum. Şey gelmişti gözümün önüne. Aa evet ya, hani Cem Güven Türk'ün de şöyle bir çizim vardı ve gerçekten buna yakın bir üslubu var. Ve bu belki okudu okumadı bilmiyorum. O ara seninle de hiçbir iletişimimiz, hiçbir tanışıklığımız yok. Ben sadece ya şöyle bir tanışıklık. Sen çizersin, ben o çizerin çizdiğini okuyan bir okurum. İkili ilişki şekli o. Ve orada o hissi almıştım ve burada aslında ilk ben de jeton düşmüştüm. Burada bir kabullenilmiş pesimizm olsa da pes etmiyor bu herif. Ve bunu kendi üstünde çok da güzel anlatıyor. Karşısındakine geçiriyor bunu. Şeyi de tahmin edebiliyorum. İnsan kendi yaptığı işin üzerine bir şey demekte bir çekinir. Belki rahat edemez. Hani bahsetmek istersen okey, istemezsen de hiç uzatmayacağım.
Abi şöyle, pesimizm zaten yani bir duygu durumu aslında. Ve karikatürde şöyle kendini sınırlayamıyorsun. Benim yaptığım iş biraz daha ara form bir iş aslında. Tam karikatürde değil, illüstratif bir tarafı da var. İşte ne bileyim böyle daha poetik bir tarafı da var. Çünkü bazen yazı da görselin önüne geçiyor. O yüzden ben böyle işte pesimist bir şey yapacağım. Veya işte çok neşeli böyle optimist bir şey yapacağım veya işte çok fütüristik bir şey yapacağım
İçini
falan diye
döküyorsun
böyle bir
aslında o an.
evet, yani ben böyle bir şeyle metotla masaya oturmadım. Böyle olsaydı zaten bence bir karşılık da bulmazdı. Yani o hani senin katıldığın sergiler vesaireler falan filan veya şu anki konuşma falan asla böyle vuku bulmazdı diyeyim. Çünkü silinip gidiyor o tarz. Yani ben şimdi dur bakalım, şimdi hadi bakalım ne yapıyorum, dünyaya kim olduğumu göstereceğim tarzıyla böyle masaya oturup işte şu an ne var, mevcut ne var ki benim bu penguende çizmeye başlamadan önceki kullandığım metottu. Yani işte kimse biliyor, Yiğit Özgürse biliyor, onun gibi şeyler yapmalıyım. İşte Ersin Karabulut'sa biliyor, onun gibi şeyler yapmalıyım falan diye. Aslında böyle olduğun yerde bir
Dönüyorsun.
patinajına girmek gibi bir şeydi. Evet. Daha sonra zaten ben bunu bırakınca aslında kendi içime dönüp kendimle alakalı böyle bir şeyler yapayım, üreteyim falan istedim. Ben de sandığımdan aslında daha duygusal bir insanmışım. Yani onu böyle o cesareti göstermeye başladıktan itibaren anlamaya başladım ben de. Yani böyle evet kendimle ilgili bir şey yapacağım ama kendimle ilgili bir şey yaparken bir nevi tehlikeli de bir şey yapıyor olacağım. Bunun cesaretini gösterebilecek miyim? Çünkü İnsanlara kendini anlatmak, kendinle ilgili bir sır vermek bayağı riskli bir şey. Çünkü bunu böyle her konuşmada falan söylüyorum. Yani beni benden iyi tanıyan okuyucular oluşmaya başladı. Bayağı böyle benim kim olduğumu bilip hatta hayatla ilgili ne tarz adımlar atmam gerektiğiyle alakalı bana tavsiyelerde bulunan insanlar oluşmaya falan başladı etrafımda.
Harika.
Ya muhtemelen işlerin buraya geleceğini düşünseydim başka bir metot kullanırdım diyorum kendi kendime ama yine de galiba yaptığım şeyin de arkasında durmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bu bir artık tarza dönüştü. Bununla alakalı böyle benzer şeyler de görmeye başlıyorum etrafta. Yani benim aslında profesyonel olmadan önceki düştüğüm hatalara düşüyor yeni çizerlerde. Yani işte şu an bu tutuyor. O zaman hadi bakalım. Biz de buradan yürüyelim falan. Ama dediğim gibi bu benim metodum değildi. Bu böyle bir taktik de değildi benim için. Ben oturup hani bana çünkü şey demişlerdi. Okuyucu senin bir arkadaşın ve arkadaşınla konuşurken sıkıcı olmaman lazım. Arkadaşını işte bezdirmemen lazım. Şey yapmaman lazım. Yani onu güldürmen lazım falan filan. Yok küçük doneler bunlardı. İpuçları bunlardı. Ben bunu şöyle algıladım. Kendi arkadaşlarımdan yola çıktım. En iyi arkadaşlıklarım abi. Hiçbir zaman böyle onları çok güldürebildiğim arkadaşlarım değil. Veya beni çok güldürenler değil. Benle sırrını paylaşanlar, benle böyle gıybet yapabilenler, yeri geldiğinde beni eleştirebilenler, yeri geldiğinde bana korkularından bahsedebilenler, benim korkularımdan bir kötü anımı beraber yaşayabildiğim, bir şeyi paylaşabildiğim arkadaşlarım, en iyi arkadaşlarım da. Buradan böyle küçük bir yol çıkarttım kendime. Bir hani yol haritası çıkarttım diyeyim aslında. Yani demek ki ben okuyucu benim arkadaşımsa ben her şeyden bahsedebilmeliyim. Her şeyi konuşabilmeliyim. Yeri geldiğinde gıybet de yapabilmeliyim. Yeri geldiğinde en neşeli anımı da yaşayabilmeliyim onunla. En böyle bad durumumu da en işte kötü anımı da anlatabileyim istedim okuyucuya. İşler çıkış noktası bu oldu. Yani o yüzden belki de o yani bir pesimistin gözyaşlarına bağlarsak isim olarak dediğim gibi işin içinde böyle pesimizm falan geçtiği için böyle çok dark, çok böyle melankolik bir albüm beklenebilir ama çok hızlı, çok hareketli, çok böyle bambaşka şeylerden bahsedilen şarkılar da var işin içinde. Ben zaten bu sentez durum hoşuma gitmişti benim. Yani ben de yapmak istediğim şeyde anlatmak istediğim bir kitap yazacak da olabilirdim. O dönem çünkü mizah dergileriyle olan şeyim, haşır neşirliğim bu denli değildi. Herhangi bir şey yapacaksam, bir film çekeceksem, yani çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece sanatla ilgili bir şey yapacağımı biliyordum. Anlatacağım şeyde tüm bu öğelerin içinde olduğu bir ürün, bir eser koymak istiyordum ortaya. Yani aklımda şu vardı. Beni en çok güldüren filmler genelde böyle aslında en dramatik filmler. Mesela Charlie Chaplin'in The Kid'ini yani çok başka izledim. İşte şeyi Hayat Güzeldir, Benigni'nin Hayat Güzeldir'ini izledim. Komedi filmi gerçekten çok komik film ama gerçekten inanılmaz duygusal film. İnanılmaz gerçek film. Ya o yüzden ben de kendi yaptığım işte yani her öğenin bulunmasını istiyordum. Yani gerçekten yeri geldiğinde benim modum çok yüksekse ve haftalık bir iş yaptığımız için oraya getirirsek konuyu haftalık bir iş yaptığımız için haftalık modunuza, o anki haftalık performansınıza çok bağlı bir mevzu. Yani sonuçta sinema gibi işte ne bileyim böyle tek eser, tek ürün koyup o geri dönütleri alabilmek bizde haftalık aslında her hafta birbirinden farklı eserler koyup bir feedback almak zorundasınız ki bu da işi çok zor kılıyor. Ben girdiğimde bu kadar zorlu olacağını düşünmüyordum açıkçası. O her hafta yaptığım şeyde benim işin içine modum yansısın istiyorum mesela. Çünkü ben modu çok değişen biriyim. Yani böyle bir anda böyle çok mutlu olup birkaç gün sonra gerçekten böyle kafaya böyle overthinkistan'a gidip böyle gerçekten çok fazla böyle kötü şeyi bir araya getirip canımı sıkabilen de biriyim. Ve bence bu aslında modern insanın da sorunu. Yani işlerin karşılık bulması bence bununla da alakalı oldu biraz. Yani şey olarak dünyanın hızı ya o kadar güçlendi ki o dünyanın hızına yetişebilmek modern insanı çok yordu. Bizi çok yordu. Ve bu hıza yetişebilmek için çok fazla duygu durumunu bir arada çok fazla duygu durumunu o hızda yaşamaya çalıştık. O dünyaya ayak uydurma çabası içerisinde. O yüzden aslında benim yaşadığım şeyler birçok insanın yaşadığı şeylerle benzerlik gösterdi ve hani Twitter'ın da ortaya çıkış amacı gibi benim yerime birilerinin bir şey söylüyor olabilmesi bana kıymetli geldi. Okuyucuda da bence aynı etkiyi yarattı. Yani ben de bunu hissetmiştim. Benim yerime biri çizmiş, anlatmış, ne kadar özel bir şey, bu özel bir bağ. Bu da yakalandığı zaman, bu kimya da oluştuğu zaman tamamen işin içinde dediğim gibi pesimizm, optimizm, işte o an ne hissettiğin, işte kötü bir modun, iyi bir modun vesaire, bunlar artık iç içe geçmiş durumda ve tek bir başlık altında asla toplayamam yaptığım işleri. İşin içinde böyle bayağı yogayla falan işte şakalar yaptığım, işte böyle zayıflamakla, işte diyetisyenlerle falan filan. Yani o kadar çok şey söylemiş ki, çünkü böyle geriye baktığımda böyle aslında binlerce iş var. Yani binlerce işi tek bir başlığa sokup işte pesimist şeyler yapacağım. Dur ben şimdi bak ne kadar melankolik bir şey koyuyorum ortaya gibi bir eforla çok uzun süreli yapamazsınız. Çok fazla böyle şeyden beslenmeniz gerekiyor. O yüzden oradaki o pesimizm başlığını başlıktan çıkartıp öğelerden biri olarak değerlendirmek bana daha doğru geliyor.
Bu arada şeylerden bahsederken 5 dakikada söylemek istiyorum. Hani söylemeden de geçmeyeceğim. Ferhan Şensoy çok sevdiğim bir usta mizahta. Onun çok da sevdiğim bir alıntısı vardı. Çok sevdiğim bir sözü var. Onu alıntılayacağım. Büyük ihtimal sen de o ekipten birisin. Ben kendimi o ekipten biri sayıyorum. Ben köpek gibi duygusalımdır ama çaktırmamdır hep. Ben de hani sende, ben hani karikatürlerde bu ajitasyon tarafı değil. Yani zaten öyle bir şey yapmıyorsun. Ama o tırnaçtaki romantik prenslik bence Ferhan Şensoy o tarafından da ele alınabilir gibi düşünüyorum. Katılmazsan da ayrı. Ben sadece öyle dışarıdan gözlemlediğimi söyleyeceğim. Bir de şu var, şu geldi aklıma. Mesela sana DM'den yürüdüğüm zamanlar, bu 3-4, 2-3 sene önce işte 2017-18, bu karikatür evi döneminde zaten senle abi harika iş olmuş, eline sağlık diye yazmam o zamanlardan. Evet. Şey konuşmasını geçirdiğimizi çok net hatırlıyorum. Ben o ara talihsiz bir kız arkadaş ilişkisi yaşamışım. İşler yolunda gitmiyor. İşte futbola girip gelemeyeceğim belli değil. Ne yapacağım ben? 20-22 yaşlarında insan böyle hayatta ne okuyacağım, nereye gireceğim derdinde olur ya. Tam o dönemler, senin de o aralar uykusuz zaten o aradaki temel dayanaklarından biri, hani morali bozmayacağım, motivasyonu kaybetmeyeceğim. Ve sürekli senin karikatürlerde o aralar çok bana hani gel sanki benim hikayemi, yani benim hikayemi demeyeceğim de benim o an yaşadığım hissi çok anlatan hikayeler olduğunu düşünüyordum. Ve o arada birkaç tane hani tabii ki etiketli böyle çalarak değil, dergiden çekip paylaşmıştım ve senin şeydin de, ya çok güzel bir, hani benim de bu çizerken çok hissettiğim bir karikatürü seçmişsin. Ve genelde zaten benim çizerken çok hissederek ve çok severek, çok kendimi görerek, yani ne kendimi görerek demedin de kendimden parçaları bularak çizdiğim karikatürleri beğeniyorsun. Seninle kendi benim çizimler üzerinde karikatür beğenimiz, zevklerimiz benziyor gibi bir konuşmamız olmuştu. Hatta sen anlatırken de DM'den nasıl yürüdüğümü de kontrol ettim. Oradan da bakarak bunu söylemeden geçmek istemedim. Kimlere yürüyorsun?
Kaynaklı yürüme.
Biz ya şey vardır ya, bu 32. günde çıkar göster diyen olursa bir DM uzaklıktayım. Screenshotlar alır. Abi harika ya. Vallahi çok teşekkür ederim geldiğin için. Biz kaydı kapatalım burada. Bir saati bulduk.
Bir saat mi? Problem. Ama ben seni uyardım. Ben dedim konuşurum.
Benim için problem değil. Ben kaydı kapatıp devam ederim. Bendeki bir sıkıntı yok.
Edelim ya.
Ben okeyim. Zaten olimpiyatlarımız var. Olimpiyatlar var. Dinleyiciler bunu tahminen Eylül-Ekim'de dinleyecek ama bu benim sorunum değil. Biz şimdi muhabbetimize devam
edelim. Niye bu kadar geç yayınlıyorsun ya?
Niye bu kadar geç yayınlıyorum? Sayın Güventürk bana konuk bulmamda yardımcı ol. Her hafta yayınlayayım. Her hafta yayınlayayım ki bölüm hızlansın. Ne dersin?
Tamam, benden sana
İlker Altıngöz.
İlker Altıngöz. İlker Altıngöz. İlker Altıngöz. Cem Güventürk.
Cem Güventürk geldi
tekrar,
zaten.
Tekrar Cem Güventürk.
Ya o zaman kendim şey yapayım mı böyle?
İyice, ya işte abi ablam ben...
İyice kafayı yemiş gibi kendim o da kendime soru sorayım.
Hayır, ben bir pesimistin gözyaşlarını seçerken zaten iki disk oluşumdan yola çıkarak bunun iki programa yayılacağını düşünmüştüm. Bir programda İlker'le yaparsınız işte. Ben konuk...
Olmaz öyle saçma şey. Olmaz öyle. Olmaz öyle saçma şey. Olmaz öyle saçma şey. Yok. Ya şöyle tarih konusunu konuşuruz belki, öne çekmeli falan. onu bir konuk listem şu an ulaştığımda, ya şöyle bir şey var, biz bunu kaydettiğimizde Temmuz sonu, şu an herkesin tatil yaptığı dönem. Sen de biliyorsun, dinleyicilere de paylaşmış olayım. Yaklaşık olarak 6 kişiden okey geldi. Hepsi tatil ve benzeri, ya da İstanbul'u diyelim ve benzeri bir şeyler de için hep 2-3 ay sonra yapalım, 1 ay sonra yapalım diye. Ulan Temmuz ayında 2 konukla geçtik. Sen gelmesen tek konuktu bütün ay. Yani iyi ki de geldin ayrıca. O yüzden
Evet.
senin sonuna döneyim. Niye bu kadar geç yayınlıyorum? Konuk gelmiyor. Ne yapayım? Kendimi çıkarayım.
Ben de böyle edit müdit işleriyle alakalı bir şey sandım.
Yo, edit işi kolay ya. Buradan sevgili Müjdat'a, teknik kısımlarda tüm bölümlerde kahvemi çekiyor. İnanılmaz işler yapıyor. O bütün benim
Eyvallah.
ığlamalarımı, ığ falan şurada ne demiştimlerin hepsini kurtarıyor. Bir tanedir o da. Onu da teşekkür ederim. Ekim'in de adı geçmişti. Tekrar teşekkür edeceğim. Çünkü biz bunu program ayarlamamızla kaydetmemiz arasında 8 saat var. Ben Türkçe'de bilmeyen biriyim ve Ekim'le 1 saate yakın bir Discord muhabbeti yapmıştık. O Discord muhabbetinde bana bütün detayları falan verdi. Ben üzerine biraz araştırdım. Bir şeyler. Sayın Ekim Deniz Çiftçi'yi de can dostum, Allah'ın belasını almadan geçmeyeyim. O da yayın, sen bugün telefonda konuşurken ona dair bir sıfat kullanmıştım. Şimdi burada söylemeyeceğim. O da öyle bir arkadaşımızdır. Onunla da burada güzel bir podcast yapmıştınız. Arabada seni gafil
Evet
avlamıştım.
ya,
Çöp
arabada.
kovasında.
Bayağı Kızılay'ın etrafında geze geze.
O bölümü de linkini atarım. Ben programı kapatayım, konuşalım biz seninle tekrar. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizleri de dinlediğiniz için
Hadi.
teşekkür ediyoruz. İyi bakın kendinize. Bye bye.